Atilla Gökçe'nin profesyonel amatör tüm spor dallarındaki engin bilgi ve birikimine başvurarak 60'lardan günümüze kadar zamanda bir yolculuk yaptık. Polis muhabiriyken spor muhabirliğine geçişini ve çok uzun yıllar sürecek spor yazarlığına başlangıcını dinliyoruz. Atilla Gökçe buradan yola çıkarak medyanın geçmişi hakkında birçok bilgi verdi. Hazırlayanlar Orkan Karadağ, Sambe Yücel.
Olmadı. Gazeteci olmamı öneren bir an oldu. Bana gazeteci olmayı öneren hocam Fevzi Genç'in abisi ya da küçük kardeşi Rafet Genç, Milliyet Gazetesi'nin Ankara bürosunda çalışan, uzun yıllar çalışan usta bir siyaset ve diplomasi muhabiriydi. Yani haberi ciğerinden söken bir adamdı. O nedenle bu büyük sezginin olduğunu düşünüyorum. Yani hocam benim üzerinde. Ha, çok iyi bir gazeteci oldum mu olmadım mı onu bilmiyorum ama en iyisi olmaya hep çaba gösterdim. İşimi elimden geldiğince dürüstçe yapmaya çalıştım. Soru işaretlerimin her gün artması için çaba gösterdim. Olay bu. Spor gazeteciliğine geçişim şöyle oldu. Hafta içinde bir çarşamba günü nöbet tutarken, yani serviste kimse yok büroda, bir İstanbul gazetesinin akşamını İzmir bürosundaydım. Tutarken bir abi geldi, Talha Erkert hala yaşıyor. Allah sağlık versin. Aldım onu yemeğe götürdüm. Hem tanıştık hem konuştuk. Sonra bana yemeğin sonunda dedi ki, Atilla'cığım gel maçı beraber seyredelim dedi. Benim de bu öneri hiç hoşuma gitmedi. Çünkü maç o gün aklımda bile yok. Maça ilgi duymuyorum yani. Başka özel bir işim var. Dedim ki abi benim kartım yok, almazlar dedim içeri. Yok alırlar dedi, ben söylerim alırlar. Peki biz trolleybüsle Alsancak Stadı'na gittik. O söyledi, beni basın tutumuna aldılar. Altay Galatasaray kupadan eledi 2-1 yenerek. İkinci golü Mustafa Denizli attı. Ben de indim. Böyle yani içgüdüsel bir şey, hiç spor muhabirliği yapmamışım ama soyunma odasına indiğini biliyorum. İndim soyunma odasına, Denizli alıyor beni oynatmıyorlar filan diye. Ondan sonra işte Altay kupadan elenmiş topunun peşine koşuyor işte. Maç topunu o zaman İki takım da hakeme birer top getirirlerdi. Böyle kenarlarda sponsorun her maça gönderdiği 6 veya 8 top yoktu.
Kulübün sahip olduğu toplarla.
Evet, artı 2,5'luk dediğimiz 2 veya 4 hevesli çocuk koşturdu. Onlar bölgeden küçük bir yorum alırlardı ama asıl şey gelirleri. Galip takımın soyunma odasına gidip abi tebrik ederiz, topu atan bendim filan diye onların coşkuya göre aşık verirdi. İşte o gün ben size şu anda anlattığım notları biraz derledim, topladım, yazdım. Patronumuz Malik Yolaç'ın çok hoşuna gitmiş. Bakın o yıllarda gazete patronları gazete okurdu. Gazetelerini okurlardı. Hoşuna gitmiş, açtı telefonu bana, tebrik ederim dedi, gel biraz seni tanıyalım İstanbul'a dedi, 15 gün misafirimiz var bizim dedi. Peki dedim, Sirkeci'de bana bir otelde güzel yer ayırmışlar, o zamanlar turistlerin bana bölümü Sirkeci'deki otellerde kalırdı
yani. Tarihi yer oldu.
Evet. Orada kalıyordum işte, Vilayet Lokantası var şimdi kapalı, öğlen yemeğini oradan yiyorum. Yokuşu çıkıyorum zaten Cemal Nazif Sokak'ta. Akşam gazetesi. Benim ödevim, görevim spor servisine bir sürü dağınık yerlerden, ajanslardan şey geliyor. Enformasyon geliyor, haber, röportaj. Ve onların hepsine tatlı attırarak sanki özel bir röportajmış gibi değişik üslupla yazılmış yazılar haline döndürüyor. Ondan sonra manşet belirlenirken başlıklarını, alt başlığı filan. Onu bende gördükleri için gel bakalım şuna başlık söyle diyorlar o. Çünkü sıradan yeni bir muhabirin filan yapacağı bir iş değil kolay kolay. Böyle böyle futbol maçlarına gitmeye başladım. Bir Doğan Konoğlu'nu burada saygıyla anarım. İlk öğretmenlerimden biri sporda usta. Ben futbolu bilmez ve sevmezdim. Doğan Konoğlu'na bir gün burada bu farklı şey gazetede farklı nedenlerle maaşımız doğru düz ödenmiyordu. Gazeteciliği çok kızarak bırakmaya karar verdim. Bir daktilom vardı, aldım onu. Yürürken arkamdan yazı işleri müdürümüz Doğan Konoğlu geldi. Konukla çekti. Bak dedi, sen ben sokağa çıkarsak dedi, başka hiçbir şey yapamam. Yine gelip çörekleneceğimiz yer burası dedi. Ondan sonra, yani sen de bu konuda yeteneksizsin, ben de dedi. Biz hiçbir şey yapayım, onu bile satamayız. Ondan sonra aldı daktilomu, sen bana bir çay ısmarla dedi, önden yürü ben geliyorum arkadan dedi. Daktiloyu ver abi dedim, yani iki kat yukarı çıkacağız. Hayır dedi, ben getireceğim daktilonu dedi. Sanki onu böyle benden rehin almış gibi, emanet almış gibi, daktiloyu bırakıp kaçamaz diye düşünerek aldı ve babam yaşındaki adam benim daktilomu taşıdı. Bu beni çok utandırdı, mahcup etti. Sonra yukarıda çay içerken dedi ki, senin bu dedi, yani biraz soğuk davranman bu işe karşı, sporu bilmiyorsun, yeni yeni. Gel dedi, o yazı müdürü, rekip falan geliyor işte, Fransız gazeteleri. Her akşam gel dedi, ben senin için bir saat, bir buçuk saat kalırım mesaiden sonra. Beraber yemeğe de çıkarız dedi, sinemaya da gideriz dedi, ben sana arkadaşlık ederim. Bilmediğin her şeyi bana sor. Öyle bir an geldi ki, rekibi okuyor Fransızca, gazeteye girecek haberler. Bir notunu alıyorum, yazıyorum. Ama dönüyor bana, mesela rally'nin ne olduğunu da açıklıyor oradan. Bir halterci'nin röportajından da bak diyor, bilgin olsun böyle böyledir filan falan. Ben kuralları öğrenmeye başladıkça, o öykülere uzandıkça sporu çok sevmeye başladım. Yani eski açımı kapadım, bir spor aşıklısı oldum.
Şimdi Atilla Gökçen'in Türkiye'deki ilk televizyon yayını hakkındaki tecrübelerini öğreniyoruz.
Teknik Üniversitesi'nin 50'li yıllarda başlattığı bir deneme yayını vardı. İşte Halit Kıvanç orada program sunuyordu. Bu buradan gelen bir kültürle başlandı. 71-72'den sonra mesela ben 71 yılının sonunda siyah beyaz bir televizyon getirdim ve pişman oldum. Çünkü Halit abinin anlattığı telesafirlik dolayısıyla bahçeli bir evde oturuyorduk biz eşimle. Küçük çocuğumuz vardı. Ondan sonra her akşam, haftada 4 günde Allah'tan, her akşam misafirler gelir. Yanında kurabiye getiren, dolma getiren filan. Ama yani saat 1'e kadar da her gece oturmanın alemi yok yani. Sıkılırdım ben birçok şeyden ama mesela Alistair Cook'un, Sir Alistair Cook'un, İngiliz gazeteci, Amerika diye hazırladığı bir belgesel var TRT'de, bugün yeniden yayınlansa dinlerim yani, izlerim. Ona çok baygınım, o sırada da bizim komşular çal çana hiç izlemeden şey yapıyorlar. Mum gibi izledikleri Türk filmleri falan oluyor.
Özellikle futbol konusunda günümüz fanatizm ve kutuplaşmalarının nedenini sorduk. Atilla Gökçe soruyu geniş bir pencereden değerlendirdi.
Eskiden spor yazarları 3 büyük kulübünde maçlarına giderlerdi. İnönü'nde oynanırdı, merkez bir statta. Bazı maçlar Ali Samiyen'e giderdi. Ali Samiyen uzun süre bakımda kaldı. Sonra hizmete girdi. Derken Fenerbahçe hizmete girdi. Fikstür'de de Fenerbahçe maçları, bunların statlarının hepsi devlete aitken, Fenerbahçe maçları, Fener'in statında bugünkü, Beşiktaş İnönü statında, Galatasaray'da Ali Samiyen'de oynamaya başladılar. O zaman böyle bir yine gelip gitmeler, karışık oturmalar vardı. İlk defa yerler ayrılmaya başlandı ve bilet satılan yerlerden mesela 4 veya 6 sıra toplum polisine, o dönemin şeyi terimiyle toplum polisine verildi. Oranın biletini ödeyen gariban da ayakta veya sıkışarak. Yani ayakta maç seyretmek taraftarların bulduğu bir şey değildir. Devletin zorladığı bir şeydir. Ondan sonra şimdi medyadaki çeşitlenmeler, televizyonlar, çünkü aykırılık, sıra dışılık, marjinallik ticarette ne kadar getirir bilmiyorum ama medyada çok ilgi yaratan, reyting yaratan, tiraj arttıran bir unsur. Bu akımdan yararlandılar bir. İkincisi, bizim rekabet havuzumuz çok dar. Aynı İspanya gibi. İspanya ligi bana göre kapalı bir lig. Şöyle, ya Real Madrid ya Barcelona şampiyon oluyor. Ötekilerin Atletico'nun şampiyon olması, işte bundan önceki şampiyonluğu 68'de mi ne Atletico'nun. Ötekiler Şampiyonlar Ligi'ne katılabiliyorlar, final bile oynayabiliyorlar ama Valencia gibi gene. Ama o şeyi yırtamıyorlar.
Hep oynayan takımlar var ama.
İkili yırtamıyorlar. Türkiye'de de bunun böyle olmasını arzu eden önemli bir medya grubu var. İki taraftan da ortak, kamuoyu etkilemeye çalışan insanlar var. Ben bu isimleri vermem. Çoğu benim arkadaşım. Fener Galatasaray ikili rekabeti. Rekabeti hep ikili bir kavramla ifade etmeye çalışırlar. İşte cumhuriyetçi misin, demokrat mısın? Söyle bakayım, Asyalı mısın, Avrupalı mısın? Zengin misin, yoksul musun? Kadın mısın, erkek misin? Sağa mı gidiyorsun, sola mı gidiyorsun? Derken 98'den itibaren de Aziz Yıldırım aynı taktiği uyguladılar, aynı anlayışta. Fenerbahçeli olmayan tüm spor severler, futbol severler, taraftarlar Fenerbahçe'ye düşmandır. Biz düşmanlarla çevrili bir yerde birbirimize kenetlenmek zorundayız. Ondan sonra bir gün herkes Fenerbahçeli olacaktır, Fenerbahçe'ye büyüktür filan diyerek Fenerbahçe'yi yalnızlaştırarak, kendi içinde tahkim ederek, güçlendirerek, tapılacak kavramlar yaratarak bir şekil aldılar. Galatasaraylılar da seni sevmeyen olsun dediler.
Atilla Gökçe günümüzün olmazsa olmazı sosyal medya hakkındaki endişe ve şikayetlerini dile getirdi.
İnternet dünyasında özellikle sosyal medyadan şikayetim var şu. Bir kere eleştirilerini dürüstçe yapmaya zaman, fırsat ve cesaret bulamayanlar, kendilerini ifade etmeye zaman, fırsat ve cesaret bulamayanlar, ilgilendikleri konuyla ilgili araştırma yapmaya zaman, fırsat, cesaret bulamayıp zahmet edemeyenler, kulaktan dolma bilgilerle, ağır komplekslerle, her bir iş yapanla alay etmek için Twitter'a, sosyal medyaya başvuruyorlar. Aile sırlarını fahiş ediyorlar orada. Gelin görümce geçimsizliği Facebook'ta facialar yaratıyor. Kimse bunun farkında değil. Twitter yüzünden insanlar birbirine giriyor. Ve kalbi kırılıyor sanatçıların, gazetecilerin, yazarların, çizerlerin, hatta politikacılar. Çünkü ona öyle tweetler atılıyor ki, bir de bu işte profesyonel olarak uğraşan, para kazananlar var. Twitter'da elbette bir danışmanım olmasını isterim ben şahsen. Her gün tweet atma işini benimle konuşup güzel yürütecek adam isterim. Ama asla o dünyaya girmiyorum. Çünkü o dünyada ben içine girmeden kalbimi kırdı. Güvenmediğim bir ortam oluşturdu.
Herkes konuşabildiği için.
Evet. Bu özgürlükten sonuna kadar yararlanın. Twitter'ın bir toplumu nasıl harekete geçirdiği, işte Arap Baharı'nda, Gezi'de, orada burada ortaya çıktı. Ama Twitter aynı zamanda mesela terörü de besleyen gizli stratejik amaçlara araç da oldu. Yani bir uydurma haber, bir provokatif mesaj patladığı zaman memlekette insanlar birbirine giriyor. Kadınlar, çocuklar ölüyor ya. Yani 8 aylık çocuk ölüyor. Yürümeyi öğrenemeyen, oyun oynamayamadan bu dünyadan gelip geçiyor. Buna kimin ne kadar hakkı var yani?
Hazırlayanlar: Orkan Karadağ, Sanbey Yücel.